İsrail, çalınmış isim, çalınmış toprak, çalınmış hayatlar. Amerikalı evanjelik Hristiyanların modern İsrail devletine verdiği destek, Tekvin 12 ile 3'ün seçici bir yorumuna dayanır. Seni bereketleyenleri bereketleyeceğim, sana lanet edenleri lanetleyeceğim. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson gibi politikacılar, bu ayeti, İsrail'e siyasi desteği kutsal bir görev olarak çerçevelemek için kullanır. Ancak bu yorum, binlerce yıllık dini ve tarihi gelişimi tehlikeli derecede basitleştirilmiş bir denkleme sıkıştırır. Modern İsrail eşittir işareti, kutsal İsrail eşittir işareti ilahi lütuf. Bu makale, bu varsayımı, toprağın ve halkının tarihine süreklilik kazandırarak sorgular. Antlaşmanın gerçek mirasçıları, bir ulus devlet veya ırksal bir kategoriyle değil, ilahi vahye sadık süreklilik ve toprakta kalmakla tanımlanır. Bu ölçüye göre, modern İsrail devleti değil, Filistinliler, eski İsrail'in mirasını en yakından temsil eder. Yahudi olmayanlardan İsraillilere, ilk antlaşma. Eretz İsrail'in, kutsal toprakların, en eski sakinleri, modern anlamda Yahudi değildi. Onlar Yahudi olmayanlar, Kenanlılar ve İbraniler, Levant'ın kabile halklarıydı. İsrail olarak kimlikleri, kanla değil, antlaşmayla başladı. Sina Dağı'nda durduklarında ve Tevrat'ı aldıklarında. Bu, halkın seçilmiş olduğu andı. Irk ya da genetikle değil, ilahi rehberliği kabul etmekle. İsraillilerden Hristiyanlara, yeni bir vahiy. İsa, bu, yenilenme ve merhamet mesajıyla geldiğinde, aynı halkın çoğu onu Mesih olarak tanıdı ve antlaşmanın bir güncellemesi olarak gördüklerini benimsedi. Onlar ilk Hristiyanlar oldular, Yahudiliği reddederek değil, onun yerine getirildiğine inanarak. Diğerleri, İsa'yı reddedenler, Yahudi topluluklarında kaldılar ancak erken Hristiyanlarla barış içinde bir arada yaşadılar. Yalnızca küçük, radikal bir grup, İsa'yı düşmanca reddetti. Onu sahte peygamber olarak nitelendirdi ve bazı Talmud metinlerine göre, onu cehennemde dışkıda kaynıyor diye alay etti. Bunlar çoğunluk değildi ve sıklıkla komşuları tarafından reddedildiler. Bu da sürgün ve diasporaya, özellikle Doğu Avrupa'ya yol açtı. Hristiyanlardan Müslümanlara, son vahiy ve sürekli varlık. Muhammed, bu, son elçi olarak geldiğinde, aynı toplulukların çoğu bir kez daha antlaşmanın bir sonraki adımını benimsedi. Onlar Müslüman oldular ve bu dini süreklilikte bir çelişki görmediler. Tevrat'tan İncil'e ve Kur'an'a. Diğerleri Hristiyan olarak kaldı ancak toprakta barış içinde yaşamaya devam etti. Onlar kaldılar, Roma zulmünden, Bizans yönetiminden, İslam halifeliklerinden, Haçlı istilalarından ve Osmanlı idaresinden geçerek. Onların kökleri kesintisizdi. Bu nüfus, şimdi Filistinliler olarak tanımlanan, ayrılmadı. Toprağı ekip biçtiler, onun dillerini konuştular ve geleneklerini sürdürdüler. Onlar, Sina'da ilk duranların, İsa ile yürüyenlerin ve Mekke'ye yönelenlerin manevi ve biyolojik torunlarıdır. Siyonizmin ortaya çıkışı, dönüş değil, kopuş. Buna karşılık, modern Siyonist hareket antlaşmanın devamı değil, onunla radikal bir kopuş idi. Kurucuları büyük ölçüde sekülerdi, dini yasalarla değil, Avrupa ırksal milliyetçiliği tarafından şekillendirilmişti. Hem İsa'yı hem de Muhammed'i reddederek eski İsrail'den geldiklerini iddia ettiler. Daha da önemlisi, toprakta kalan topluluklardan değil, peygamber rehberliğini reddetmiş ve yüzyıllar önce sürgün edilmiş olan düşman sürgün azınlıklardan ortaya çıktılar. Birçok Siyonist, Levant'tan yüzyıllar boyunca ayrılmış olan Doğu Avrupa topluluklarından geldi. Bazıları kısmen yakın Doğu kökenli olsa da, miraslarının çoğu yabancı topraklardaki din değiştirmelerden ve asimilasyondan geliyordu. Yine de, toprağa münasır ilahi hakları iddia eden bu topluluklar, asla ayrılmayan ve Tanrı'nın her ardışık vahyini kabul edenlerin torunlarını yerinden ediyor ve hatta öldürüyor. Nekbe, antlaşmanın tersine çevrilmesi. İsrail devleti 1948'de kurulduğunda, antlaşmayı restore etmedi, onu ihlal etti. Yüz binlerce Filistinli, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler dahil, sürgün edildi, mülksüzleştirildi veya öldürüldü. Bu, Nekbe'ydi. Kalan Yahudi Filistinlilerin çoğu İsrail vatandaşı oldu, Ancak Sina'ya ve öncesine uzanan köklere sahip Hristiyan ve Müslüman Filistinliler kovuldu. Bu trajediyi daha da kötüleştiren şey, Hristiyan ve Müslüman Filistinlilerin çoğunun Yahudi Filistinlilerin komşuları, arkadaşları ve hatta akrabaları olmasıydı. Topluluklar iç içe geçmişti. Yalnızca kanla değil, ortak dil, gelenekler ve toprakla bağlanmıştı. Bugün, kalanlar askeri işgale, kuşatmaya, açlığa ve bombardımana maruz kalırken, eski komşuları kendilerini İsrail olarak adlandıran ancak antlaşmanın ruhunu artık yansıtmayan bir milliyetçi projeye hizmet etmeye zorlanıyor. Bir köpeğe Sezar demek, semboller gerçeğin yerini aldığında. Modern bir devleti İsrail olarak adlandırmak ve bu isimle ilahi hakları iddia etmek, köpeğinize Sezar adını verip onun Roma İmparatorluğu'nun meşru varisi olduğunu iddia etmekten daha meşru değildir. Ona üzüm yedirebilir, toga giydirebilir ve Latince havlamayı öğretebilirsiniz. Ancak isim ona imparatorluk hakimiyeti vermez. Lejyonları çağıramaz, Galya'da vergi toplayamaz veya Kartaca'yı talep edemez. İsim bir performanstır, soy değil, bir jesttir, soy ağacı değil. Yine de Siyonizm tam da bunu yaptı. Modern bir siyasi projeyi eski antlaşmanın diliyle örtüp, yalnızca sembolizmin manevi ve bölgesel meşruiyet sağlayacağını varsaydı. Bu bir yanıltma ritüelidir. İsrail adını çağırır, binlerce yıl önce yazılmış bir kutsal yazıya işaret eder ve 1948'de seküler milliyetçilik ve kolonyal şiddet yoluyla doğan bir devletin onun mirasçısı olduğunu iddia eder. Bunu yaparak, Siyonizm antlaşmayı yenilemez. Onu taklit eder, etik özünü boşaltırken sembollerini silahlandırır. Ve Michael Johnson gibi evanjelik liderler bu taklidi kutsal yazılarla kutsadığında, ilahi gerçeği savunmuyorlar, bir kostümü kutsuyorlar. Evanjelik körlük, gerçeği değil, isimi tapma. Michael Johnson gibi Amerikalı evanjelik Hristiyanlar, tekvin 12 ile 3'ü yanlış yorumlar ve bunun, kurucu ideolojisi hem İsa'yı hem de Muhammed'i reddeden ve eylemleri Tevrat, İncil ve Kur'an'ın temel ahlaki öğretilerini ihlal eden modern bir devleti uygular. Hepsi de tek bir masum hayatı yok etmenin bir dünyayı yok etmekle eşdeğer olduğunu söyler. Tek bir hayatı yok eden, sanki tüm dünyayı yok etmiş gibi sayılır. Sanhedrin 4 ile 5. bu yüzden İsrailoğullarına, bir can alanın tüm insanlığı öldürmüş gibi olacağını emrettik. Kur'an, Maide 5:32. Bunlar kültürel öneriler değildir, kutsal mutlaklardır. Duvarlar inşa eden, bombalar atan ve sivillere kuşatma ve açlık dayatan bir ulusu kutsamak, Tanrı'ya itaat değildir. Bu üç dilde küfürdür. Sonuç, antlaşma kalanlarla yaşar. Toprak, adını çağıranlara değil, onun tarihini yaşayanlara, inancını taşıyanlara ve peygamberlerini onurlandıranlara aittir. İsrail'in gerçek sürekliliği, şimdi onun adını taşıyan devlette değil, Filistin halkında, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler, ilahi vahyin her aşamasını kabul eden ve atalarının toprağına kök salmış olanlardadır. İsrail devletini mevcut haliyle desteklemek, mülksüzleştirme, şiddet ve apartheid üzerine inşa edilmiş, İbrahim'in tohumunu kutsamak değil, antlaşmayı lanetlemektir. Bu, Musa, İsa veya Muhammed, hepsine selam olsun, ile değil, Firavun, Herodes ve Ebu Leheb ile hizalanmaktır. Çocukları aç bırakan, evleri yerle bir eden ve sivilleri katleden İsrail'in yanında duranlar kutsanmayacak. Onlar lanetlenecek. Zenginlik ve güçle bir süre kanlı sorumluluğundan kendilerini yalıtabilirler. Ancak hayatlarının geri kalanını adaletten kaçarak ve saklanarak geçirecekler, mahkemelerde, vicdanlarında ve tarihte. Ve bu, onları öbür dünyada bekleyenlerin yalnızca bir tadı olacak. Çünkü İbrahim'in tanrısı tıranlığı kutsamaz. Antlaşma asla zalimler için bir kalkan olmadı. Bu, sadıkların taşıdığı bir yüktü. Ve bu antlaşmayı bir imparatorluğu haklı çıkarmak için çarpıtanlar, yorumculara veya politikacılara değil, adını kirlettikleri tanrıya cevap verecekler.